19. ayrım. Sayfa 169. 16. bölüm. Sekreterim adının Katya olduğunu söyleyen bir kadının geldiğini haber verdiğinde yapmam gereken işlerin henüz yarısını bile tamamlayamamıştım. Ama ona Katya'yı hemen içeri almasını söyledim. Önümdeki kağıtları, evrakları toplarken Katya'nın çekingen sesini duydum. Merhaba. Başımı kaldırınca insanın içine işleyen o yosun yeşili gözlerle karşılaştım. Ona çok yakışan gülümsemesi dudaklarında bir an belirdi ve yok oldu. Merhaba diyerek masanın önünde karşıladım onu. Elini dostça sıkarken sordum. Nasılsınız? Yeniden gülümsemeye çalıştı, beceremedi. Teşekkür ederim dedi durgun bir tavırla. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, buyurun şöyle oturun. Şunu çıkarsam, üzerindeki bej rengi pardüsüyü işaret ediyordu. Alayım dedim. Hiç itiraz etmedi, usulca geriye çekilip pardüsüyü çıkarmasına yardım ettim. Pardüsünün altında Kenan'ın sergisinde giydiği siyah döpiyesle kül rengi bluz vardı. Pardüsüyü asmaya götürürken bu kadına ne giyerse yakışır diye düşünüyordum. Geri döndüğümde Katya'yı masanın tam karşısındaki koltuğa oturmuş buldum. Bana biraz uzaktı ama hiç şikayetim yoktu. Yüzünü olduğu gibi görebileceğim bir konumdaydı. Erken gelmedim değil mi diye sordu. Yo dedim yerime geçerken. Yine de kolumdaki saate bakmaktan kendimi alamadım. 5:15 vardı. Tam zamanında geldiniz. Adamlar gelmeden konu hakkında size biraz bilgi versem iyi olur. Sanırım bir iş görüşmesi. Öyle dedim koltuğuma kurulurken. Belki duymuşsunuzdur. Yeni bir fabrika için ortak arıyorum. Rus adaylar çıktı. Onlarla görüşeceğiz. Hangi şehirden geliyorlar? İnanın bilmiyorum. Sadece telefonda görüştük. Ben de sizin gibi ilk kez burada karşılaşacağım. Eğer isteklerimi çok görmezseniz sizden çevirmenlik dışında bir ricam daha olacak. Anlamamıştı. Merakla yüzüme baktı. Siz de Rus'sunuz. Adamların konuşmalarını, davranışlarını benden daha iyi yorumlarsınız. İzlenimlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Tabii sakıncası yoksa. Yok canım, ne sakıncası olacak? Ama sizi uyarmalıyım. Ben işten hiç anlamam. Sermet, ölen eşim, ekonomistti. O bahsederdi finans dünyasından. O da yalnızca işin teorisini bilirdi. Bir tek mal alıp satmışlığı bile yoktu. İşten anlamanız gerekmiyor dedim hayranlıkla bakarak. Sizin sezgilerinize sonuna kadar güvenirim. Yeşil gözler alaycı bir parıltıyla yıkandı. Daha beni tanımıyorsunuz bile. Tanıdığım kadarı yeter. Yanıt vermek yerine bacak bacak üstüne attı. Eteğinin yukarı çekildiğini, fil dişi rengindeki bacaklarının açıldığını gördüm. Bakışlarımı kaçırarak sordum. Size ne ikram edeyim? Bir bardak su lütfen. Oo kolay. Yanında şöyle kallavi bir Türk kahvesine ne dersiniz? Yüzündeki durgunluk kırıldı. Neyli? Kallavi. Bizde öyle derler. Yani kıvamı, köpüğü, sertliği yerinde. Hiç duymadınız mı? Duymadım. Mahcup da olsa ilk kez gülümsemişti. Ben sade, az şekerli, şekerli kahveyi bilirim. Hep az şekerli kahveyi tercih ederim. Anlaşıldı. Size az şekerli, kallavi bir Türk kahvesi söyleyeceğiz o zaman. Tamam. Bakalım kahvenin kallavisi nasıl oluyormuş. Sekreterime iki az şekerli kahve söyleyip Katya'ya döndüğümde onu yine içine kapanmış buldum. Sormamam gerektiğini bile bile solgun görünüyorsunuz dedim. Rahatsız filan değilsiniz ya. Gözleri kuşku bulutlarıyla gölgelenince mevsim değişimi, herkes grip diyerek Kenan'la aralarındaki kırgınlıktan habersiz olduğumu belirtmek istedim. Söylediklerim işe yaramıştı. Hayır hasta değilim dedi yapay bir canlılıkla. Yorgunluktan olmalı, 10 gündür stüdyodayız. Sahi nasıl gidiyor çalışmalar? İyi dedi dalgın bir tavırla. Rasin yani bizim dekoratör becerikli çıktı. 10 günde 17 fotoğraf çektik. Tahminimizin de ötesinde bir sayı bu. Sürdürecekti ki sekreterim konuklarımızın geldiğini haber verdi. Onlar da erkenciydi. Yoksa Ruslarda bu bir gelenek miydi? Bunu Katya'ya sormadım tabii. Adamları kapıda karşıladık. İkisi de uzun boyluydu. Baba Mihailo geldi. Oğul Sergey ise inadına fırça gibi dik ve sık saçlı. Ama ikisinin de gözleri yağmurlu bir gökyüzü gibi griydi. Tek fark ihtiyarın göz aklarının kanlı olmasıydı. Anladığım kadarıyla müstakbel ortaklarımdan yaşlı olanı Rusların çoğu gibi içkiyi seviyordu. Belki Katya'nın varlığı, belki Pierre'in benim hakkımda söyledikleri sayesinde kısa sürede kaynaştık adamlarla. Daha doğrusu adamlar hemen samimi olmaya başladılar. Katya da onlara uydu. Ne de olsa aynı millettendiler. Ben de soğukluğumu kırmaya çalıştım elimden geldiğince. Ama pek başarılı olduğumu söyleyemeyeceğim. Neyse ki Katya vardı da durumu kurtardı. Onlara önce şirketimiz hakkında kısa bir bilgi verdim. Babamın açtığı kumaş mağazasından başlayarak Azya markasını nasıl yarattığımızın kısa serüvenini aktardım. Baba Mihailo ilgisizdi. Söylediklerimin çevirisinden çok Katya'nın bacaklarıyla ilgileniyordu. Neyse ki oğul Sergey büyük dikkatle dinliyordu söylediklerimizi. Bu da beni sevindiriyordu. Para babada olsa bile yatırımı yürütecek kişinin fırça saçlı küçük burunlu Sergey olacağını düşünüyordum. Babanın da buna itiraz edecek gibi bir hali yoktu. Adamlar petrol işindeymiş, fakat petrol dışındaki alanlara da yatırım yapmak istiyorlarmış. Sibirya'da petrol bölgesinde bulunan Tümen kentinde yaşıyorlarmış. İşleri büyüyünce Moskova'da bir büro açmışlar. Anlaşırsak burada da bir büroları olurmuş. Hedefleri Paris'te, Londra'da ve New York'ta da birer büro açmakmış. Dünya küreselleşmiş, buna ayak uydurmak lazımmış. Katya'nın çevirisini dinlerken önce şu fabrikayı kurun da sonra öteki hedefleri gerçekleştirirsiniz diye geçirdim içimden. Sohbetimizin ardından mağazada bir gezintiye çıktık. Küçük toplantımızdaki durum değişmedi. Mihailo ürünlerimizden çok tezgahtar kızlarla ilgilenmeyi tercih etti. Oğlu ise neredeyse bütün giysilere baktı, dokundu, sorular sordu. Sorulardan biri de fabrikayla ilgiliydi. Sorusunu yanıtladım ama ya bunlar fabrikayı da görmek isterlerse diye bir kurt düştü içime. Depodaki malzemelerimizin yemekhaneye yığılmış hali hiç de iyi bir izlenim bırakmazdı üzerlerinde. Korktuğum gibi olmadı. Bu akşam Moskova'ya uçmak zorundaydılar. 15 gün sonra yine İstanbul'a geleceklerdi. Belki o zaman fabrikayı da gezerlerdi. Azya hakkında daha fazla bilgi edinmek ve düşünmek istiyorlardı. Baba ile oğul mağazadan ayrılır ayrılmaz ne diyorsunuz adamlar bu ortaklık işinde ciddi mi diyerek sorularıma başladım. Öyle görünüyor. Vay be, demek babamdan sonra benim de Rus ortaklarım olacak. Katya'nın babamın Rus ortağıyla ilgilenmesini bekledim. Hiç oralı olmadı. Galiba öyle olacak. Mihailo bilmem ama oğlu çok ilgiliydi. Ürünlerinizi çok beğendi. Hatta bana siz de mi bu mağazadan giyiniyorsunuz diye bile sordu. Siz ne dediniz? Genellikle dedim. Teşekkür ederim Katya. Bugün bana çok büyük bir iyilikte bulundunuz. Yardımcı olabilmişsem ne mutlu bana. Çok yardımcı oldunuz. Duraksadım. İşin en kötü yanına gelmiştim. Bu hizmetin bir bedeli olmalıydı. Karşımda tanımadığım profesyonel biri olsa kolaydı. Ücretini ödeyip yollardım ama Katya'ya ne diyeceğimi bilemiyordum. Ücretini sorsam kabalık mı olurdu yoksa genç kadın benden bunu mu bekliyordu kestiremiyordum. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum. Bilmiyorum diyerek konuya girmeye çalıştım. Biçimli kaşları gerginleşti. Ters bir şey söylersem lütfen beni affedin. Bu hizmetinizin kesinlikle yanlış anlarım diyerek kesti sözümü. Yüzündeki ifade sözleri kadar sert değildi. Ben dost olduğumuzu sanıyordum. Bir dosta yaptığım küçük bir yardım için ücret almam. Zeki kadındı. Daha ben gevelerken ne demek istediğimi anlamıştı. İtiraf etmeliyim ki zeki kadınlardan her zaman çekinmişimdir. Katya'nın sözleri ise beni rahatlatmıştı. Yine de ısrarımı sürdürmek zorunda hissediyordum kendimi. Ama lütfen Selim Bey, bu konuyu kapatalım. Kapatamayız, yoksa kendimi size karşı borçlu hissedeceğim. Bakışları yüzümde durdu, bir çözüm bulmuş gibi tatlı tatlı gülümsüyordu. Bakın aklıma ne geldi, çok işiniz var mı? İşim çoktu. Gece yarısına kadar çalışsam bile tamamlayamayacağım kadar çoktu. Ama ne söyleyeceğini merak ettiğim için, daha doğrusu yapacağı teklifi sezinlediğim için, "Yo, pek işim yok," dedim. "Bugün yeterince çalıştım. O zaman hadi çıkalım. Bana bir yemek ısmarlayın, ödeşelim." Ben sadece "bana bir içki ısmarlayın" demesini bekliyordum. O beklediğimden daha iyi bir öneri sunmuştu. "Yemek kolay," diyecek oldum. "Evet, başka bir şey daha var. Artık şu sizli bizli konuşmayı bir kenara bıraksak, üçünüzün arasında bir tek sizinle aramızda böyle bir mesafe var. Ben sizi, yani seni bir arkadaş olarak görüyorum. Sakıncası yoksa birbirimize siz demekten vazgeçelim." Mahcubiyetim artıyordu. "Haklısınız, yani haklısın. Kabul, artık siz demeyi bırakıyorum. Ama sana bir hediye. Lütfen Selim, artık uzatmayalım. Altı üstü bir çeviri." Bu kez yüzündeki ifade de sesi gibi kararlıydı. Ben de üstelemedim. "Yemek çok iyi fikirdi. Böylece hem ben yokken neler yaptıklarını, hem de Kenan'la aralarının neden bozulduğunu öğrenebilirdim. Tabii anlatırsa. Fakat Katya da benimle Kenan hakkında konuşmak istiyor gibiydi. Arkadaşıma dair yanıtlayamadığı soruların çözümünü belki de benim söyleyeceklerimde bulmayı umuyordu. Aslına bakarsanız benim de onun anlatacaklarına ihtiyacım vardı. Var mıydı? Bilmiyorum, belki de bunlar bahaneydi. Belki de sadece bu genç kadınla yemeğe çıkmak beni heyecanlandırıyordu. Evet, evet, galiba işin aslı buydu. Tuhaf olan kendimi hiç de Kenan'a ihanet ediyormuş gibi hissetmememdi. Zaten bu ihanet sayılmazdı ki, sadece masum bir yemek, sadece bir borcun ödenmesi. "Madem öyle diyorsun, anlaştık o zaman," dedi. Dedim Katya'ya, heyecanımı gizleyerek, "Rejans'a gidelim mi?" "Şu Olivia geçidindeki Rus restoranına mı?" "Yok, oraya gitmeyelim." "Niye, beğenmiyor musun yemeklerini?" "Aksine, çok severim. Borç çorbasına, piroşki böreklerine, kiveski tavuğuna bayılırım. Ne yazık ki daha 3 gün önce oradaydık. Bir akşam çekimlere ara verip Kenan'la gitmiştik. Rejans'a başka zaman gideriz. Buralarda şöyle güzel bir ocakbaşı yok mu? Ne zamandır canım rakı kebap çekiyor. Musa Usta var. Küçük parmak kapı sokakta. Hem mezeleri de güzel. Bilmiyorum, hiç gitmedim. Sen öğreniyorsan, evet, orası çok güzel." 15 dakika sonra Katya ile kendimizi yağmurun dindiği, hatta pısırık bir güneşin hafiften ısıtmaya başladığı Beyoğlu'nun gün görmüş taşlarının üzerinde çalkalanmakta olan insan selinin içine atmıştık. Uzun bir seyahatin ardından mağazayı bu saatte bırakıp gitmeme en çok sekreterim Yeşim şaşırmış, sanırım içten içe de sevinmişti. Çünkü seyahat dönüşlerimde açığı kapatmak için o da benimle birlikte gece geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalırdı. Gürrize de iş yemeğine çıkıyorum, akşam geç geleceğim demek zorunda kalmıştım. Karıma ilk kez bir kadın yüzünden yalan söylüyordum. Ancak bu durumu kesinlikle bir aldatma olarak görmüyordum. Eğer öyle olduğunu düşünseydim, Gürriz'den önce Kenan'a karşı kendimi suçlu hissederdim. Evet, Katya güzeldi, etkileyiciydi, zekiydi. Ama beni çeken bu özellikleri değildi. Peki neydi diye soracak olursanız bunun yanıtını şimdi veremem. Çünkü ne olduğundan ben de emin değilim. Her neyse, Katya ile kendimizi caddeye atar atmaz güzel bir koku karşıladı bizi. Kokuyu içime çektim, yorgunluğum geçer gibi oldu. "Bu güzel koku da nedir?" diye sordu Katya. Her zaman bizim köşede oturup lavanta satan Güldane kadını gösterdim. "Lavanta, bu kadının sepetinden geliyor." Güldane de bizi fark etmişti. Muhtemelen kendisi hakkında konuştuğumuzu da sezmişti. Hemen hasır sepetinden bir torba lavanta alarak doğruldu. Katya'ya uzatarak o tatlı çingene lehçesiyle "Güzel hanıma hediyem olsun," dedi. Çok hoşuna gitmişti Katya'nın. Teşekkür ederek aldı lavanta dolu küçük torbacığı. "Parasını vermek istedim." "Olmaz be abi," dedi Güldane. "Siz bizim veli nimetimizsiniz." Doğru söylüyordu. Güldane kadın babamın yadigarıydı. Bana kalsa onu asla mağazanın köşesine oturtmazdım. Zaten yıllar önce de onu kaldırmaya niyetlenmişken babamın uyarısıyla durmuştum. "Bu kadına ilişme. Çingene kadınların bedduasını almak iyi değildir. Hem bize bir zararı yok. Vitrini de kapatmıyor, duvarın köşesinde otursun, uğur sayılır." O gün bugündür Güldane kadın vitrinimizin sona erdiği duvarın dibine küçük iskemlesini açar, hasır sepeti kucağına alır, lavanta satardı. İtirazlarına rağmen sepetine bir miktar para bıraktım. Dişsiz ağzını olduğu gibi gösteren bir gülümsemeyle selamladı. Katya'nın hayranlığa varan bu bir ilgiyle bizi izlediğini fark edince içimde gurura, sevince benzer bir duygu hissettim. Bu duygunun tadını çıkarmaya yeni başlamıştım ki sen iyi bir insansın diyerek koluma girdi genç kadın. Ne yalan söyleyeyim, hem utanmıştım hem de hoşuma gitmişti. Ama daha çok günler önce baraka bardan çıktığımız gecekine benzer bir tedirginlik duymuştum. Vakit erkendi, yoldan geçenler arasında bir tanıdık olabilirdi. Beni onun kolunda görenler Selim Bey'e bak, Natasha'yı takmış koluna diye düşünmezler miydi? Öte yandan tüm masumiyeti ve samimiyetiyle yanımda yürüyen Katya'ya kusura bakma, sen benim koluma giremezsin de diyemezdim. Çözüm yine caddeden uzaklaşmak, ara sokaklara girmekti. İlk ara sokak yaklaşık 50 metre yukarıdaki büyük parmak kapıydı. Çare yoktu, oraya kadar böyle kol kola yürüyecektik. Tanıdık birileri var mı diye göz ucuyla çevreyi süzerken Katya'nın gülümsediğini gördüm. Kaygılarından arınmış gibiydi. O ilk tanıdığım genç kadına dönüşmüştü yeniden. Bir an için ne derler kaygısından kurtulup ilgiyle ona baktım. Baktığımı fark etmişti, girdiği kolumu sıktı. Sen iyi bir insansın diye yineledi. Biliyor musun, seni babama benzetiyorum. Başka kime benzeyecektim diye geçirdim içimden. Aramızda o kadar yaş vardı. Kenan'la arasında da o kadar yaş vardı. Şanslı hergele, o sevgili oluyor, biz babaya benziyorduk. Katya adeta mırıldanarak konuşmayı sürdürüyordu. Babam gibisin, güçlü, sakin. İnsan senin yanında kendini güvende hissediyor. Kenan'ın yanında ise heyecandan içi içine sığmıyor diye düşündüm alaycı bir tavırla. Bunları düşünürken gülmüşüm. Ne oldu, neden güldün? Hiç hoşuma gitti söylediklerim. Doğru söylüyorum dedi. Gerçekten babama çok benziyorsun. Bu arada büyük parmak kapı sokağının girişine gelmiştik. Fırsatı kaçırmamam gerekiyordu. Gel şuradan geçelim, hem sana Afrika Hanı gösteririm. Çok ilginç bir bina. Kaygılarımdan habersiz olan Katya önerimi sessizce kabul etti. Sokağa girip 30-35 metre sonra Afrika Han'ın kapısından içeri girerken burası Afrika Han mı diye sordu. Evet. Neden Afrika? Afrika Han tek değil. Tıpkı Rumeli Han'la Anadolu Han gibi. 2. Abdülhamit'in mabeyincilerinden Ragıp Paşa tarafından geçen yüzyılın başlarında yaptırılmış. Hanların isimleri Osmanlı İmparatorluğu'nun yerleştiği kara parçalarından alınma. Hmm, anladım. Alışveriş merkezi miymiş? Sadece alışveriş merkezi değil. Dükkanlar dışında 60 dairesi varmış. Zamanın seçkin aileleri oturuyorlarmış. Daha çok da azınlıklara mensup aileler. Bak diyerek elimle gökyüzünü gösterdim. Ne görüyorsun? İşaret ettiğim yere baktı. Gökyüzü. İyi bak, mimar binalarla bir şekil çizmiş. Yeniden baktı ama şeklin ne olduğunu anlayamadı. Sormak zorunda kaldım. Orada bir haç yok mu? Haç mı? Diyerek yeniden baktı. Aa evet, haklısın, orada bir haç var. Vay be, mimar 4 ayrı binayı öyle inşa etmiş ki boşlukta bir haç ortaya çıkıyor. Daha önce buradan geçtim, hiç fark etmemiştim. Çoğu insan fark etmez, nasıl fark etsin? Milletin başını kaldırıp yukarı bakacak hali yok ya. Ama sen fark etmişsin. Yeniden yürümeye başlamıştık. Çünkü ben mimarlık okudum. İlgi alanım da Beyoğlu mimarisiydi. Neden mesleğini yapmıyorsun? Hayat daha cazip seçenekler çıkardı önüme. Küçük parmak kapı sokağına çıkmıştık. Yandaki bakkalın önündeki iki alkolik gazete kağıdıyla kapadıkları şaraplarını ağır ağır yudumluyorlardı. Henüz vakit çok erken olmasına rağmen karşıdaki bardan yayılan müzik tüm sokağı dolduruyordu. Tam önümüzden saçlarını mor, yeşil, pembe renklere boyamış, tuhaf giysili üç kız sigaralarının dumanını savurarak geçtiler. Elimle ilerideki Musa Ocakbaşı'nı gösterdim. Gideceğimiz yer burası ama önce şu karşıdaki sokağa girelim. Sana Ayatriada Kilisesi'ni göstermek istiyorum. Bakar döneriz. Bu önerimi de itirazsız kabul etti genç kadın. Girelim dediğim yer İpek Sokak'tı. Aya Triada Kilisesi sokağın tam karşısına düşüyordu. Kiliseye yaklaşınca burası Rum Ortodoks Kilisesi diye açıkladım. Muhteşem bir binadır. İçeri adım atınca bambaşka bir dünyaya girmiş gibi olursun. Sen Ortodoksun değil mi? Ben mi? Yok, ben ateistim. Dini inancım yoktur. Ama Ortodoks Rusların kiliselerini soruyorsan onların kilisesi Rumlarınkinden ayrı. Karaköy'deymiş galiba. Sanırım Aya Andrea Rus Ortodoks Kilisesi. Rus devriminden kaçanlar mı kurmuş? Orasını bilmiyorum. Sahi senin Ekim devriminden kaçan bir akraban vardı değil mi? Şaşkınlıkla baktı yüzüme Katya. Evet, nasıl hatırlayabildin? Daha önce de söylemiştim galiba. Müthiş bir belleğim var. Yok canım, konu açılınca hatırladım. Bir de trajik yaşamlar hep ilgimi çekmiştir benim. Ülkeden kaçış, çoluk çocuk, sefalet. Akrabanın adı ne demiştin? Adını söylememiştim. Bak işte görüyorsun, o kadar da güçlü değilmiş belleği. Bence hiç fena değil dedi Katya. Manidar bir ifadeyle mi bakmıştı yoksa bana mı öyle gelmişti anlayamadım. Geçmiş ilgini çekiyor diye sürdürdü. Belki de tarihçi olmalıydın ya da romancı. Her iki meslek için de bellek çok önemlidir. Abartma canım, benden tarihçi olmaz. Polisiye romancı dersen belki. Yazacağımdan değil, o türü çok sevdiğimden. Daha önce de söylemiştim, bayılırım polisiye romanlara. Ben elime geçerse okurum. Eşim Sermet çok severdi. Bugün ikinci kez geçiyordu Sermet'in ismi. Zevkli adammış. Mesleği ne demiştin? Ekonomistti dedi. Üniversitede kariyer yapıyordu. Sustu. Bir süre önüne bakarak yürüdü. Başını yeniden kaldırdı. Yüzünde tuhaf bir gülümseme vardı. Öldüğü yıl tezini verecekti. Ekonomik büyümenin toplumsal yaşama verdiği zararlar başlıklı tuhaf bir tez hazırlıyordu. Son zamanlarda tutkusunu yitirmişti ama yine de çalışmayı sürdürüyordu. Sesi titremeye başlamıştı. Konuyu açtığım için kendime kızdım. Baktım Katya'nın kiliseyle ilgilenecek hali yok. İstersen geri dönelim dedim. Dönelim. Döndük, hiç konuşmadan yürümeye başladık. Yeniden İpek Sokağı'nın ortasına gelmiştik ki İlk görüşte aşka inanır mısın diye sordu birdenbire. Nasıl? İlk görüşte aşk. Siz Türkler hani yıldırım aşkı diyorsunuz. İnandığım söylenemez dedim toparlanarak. Ben mantıklı ilişkilerden yana olan bir adamım. İlk görüşte aşkın da bir mantığı vardır. Sağlam, güvenilir bir mantık olmasa da bir mantığı vardır. Yüzüne baktım, sakin görünüyordu ama sesindeki derinlik incinmiş olduğunu anlatıyordu. Evet dedi usulca başını sallayarak, inan bana vardır. O kadar insanın arasında neden belirli birini seçiyorsun da ötekini seçmiyorsun? Çünkü onda senin dikkatini çeken, ihtiyacın olan özellikler var. O insanı daha önce hiç tanımamış olsan da anlamlandıramadığın bir duyguyla ona doğru çekiliyorsun. Haklı olabilirsin. Aslına bakarsan ben aşktan filan pek anlamam. Kim anlıyor ki? Benden yanıt alamayınca kendisi yanıtladı sorusunu. Hiç kimse. En deneyimli olanların bile gün gelir, dili damağına dolaşır, şaşırıp kalır. Karışık iş, keşke ben de senin gibi düşünebilseydim. Nasıl benim gibi? Yani ilişkilerimi sağlam, beni en az üzecek biçimde düzenlenmiş bir mantık üzerine oturtabilseydim. Keşke yapabilseydim. Yine sustu. Fakat benimle dertleşmeye ihtiyacı vardı. İlgilendiğimi belirtmek istedim. Sermet'e ilk görüşte mi aşık olmuştum? Yanıt vermek yerine buruk bir gülümseyişle yüzüme baktı. Evet, onu görür görmez sevmişti. Belki haddimi aşıyordum ama merakıma da engel olamıyordum. Ya Kenan'a diye mırıldandım. Hemen yanıtlamadı. Üzgün gözlerle süzdü beni. Evet, sorun fazla cüretkardı. Özür mü dilesem diye düşünmeye başlamıştım ki Kenan'a aşık olduğumu sanmıyorum dedi. Sermet'e hissettiklerimi onun için hissetmedim. Evet, Sermet'e ilk görüşte aşık olmuştum. Şimdi dönüp geriye baktığımda artık inanıyorum. Biz kadınlarda gerçekten aptal bir taraf var. Aşk aklımızı başımızdan alıyor, bizi alıklaştırıyor. Kendine haksızlık ediyordu. Bence kadın ya da erkek fark etmez. Aşk herkesi aptallaştırır. Sanmıyorum, aşk kadınları daha fazla etkiliyor. Böyle manidar konuşmaktan artık sıkılmıştım, açıkça sordum. Böyle konuşmanın Kenan'la bir ilgisi var mı? Kenan kavga ettiğimizi mi söyledi diye soruma soruyla karşılık verdi. Bunu söylerken sanki böyle söylediğinden eminim dercesine bana bakmaya bile gerek görmeden yürümeyi sürdürmüştü. Yo, Kenan söylemedi. Senin anlattıklarından çıkardım. Dönüp yüzüme baktı. Bana neden yalan söylüyorsun diyeceğini sandım. Yapmadı. Anlıyorum dedi. Ama artık Kenan hakkında konuşmasak. Seni üzdüysem özür dilerim. Böyle sıkıntılı görünce. Biliyorum diyerek kolumu sıktı. Asıl ben özür dilerim. Başka zaman anlatırım. Anlaştık. Bugün Kenan'ı unutuyoruz. Ama ben de Katya da bu anlaşmaya uyamayacaktık.